Ayrım 10.
Doklar kentinin uzağında, dünyadan elini eteğini çekmiş görünen bir köşede, yaşlılar yurdu parkında. Saçları, bıyıkları kırçıl, kaşının altında. Tel örgünün yırttığı yara izi, gözleri onu o yapan ateşini yitirmiş. Eski bir öğrencin olmakla övünüyorum diye bir şeyler mırıldanıyor. Çantasını karıştırıyor. Galiba bir şey unuttum. Postaya verilecekleri aldım mı ben? Almış. Peki Engin'e? Ona yazmayı da düşünmüştü. Fakat sonra caydı. Yaşlı Ozan töreninde bugünleri gördüğüm için çok mutluyum demişti. Onun bu mutluluğunu yazık ki pek az kişi paylaştı. Büyük bir bölümü bu adam bunamış dedi. Profesör Doktor İhsan Türközü telefonda plaket müjdesini verdi. Eski bir meslektaşınız olmaktan onur duyuyorum. Engin, bunu işitse ne yapardı? İkisinin kullandığı ortak dil, başarı, övünme, onur duyma. Kurum başkan yardımcısının sesi aynı anda ton değiştirdi. Yumuşak, saygılı tınılar yerini tam karşıtına bıraktı. Şimdi bu ses daha genç, bir o kadar da uzak ve soğuk. Kurul toplandı. Hakkınızda alınan kararı size bildirmek durumundayım. Şunu okuyunuz, bu kağıdı imzalayınız lütfen. Dar, dik, kirli merdivenlerden dikkatle dikkatle iniyor. Her basamakta geride bir şey unuttum mu duygusuyla. Önünde ise karlı, yağışlı bir gün var. Gece kar yağmış. Evin içinde kızarmış ekmek kokusu. Camlardan içeriye beyaz bir ışık doluyor. Ömer çabuk çabuk gidip geliyor, gömleğinin üstüne eski bir süveter geçiriyordu. Bu hızlı gidiş gelişleri arada bir çayını, ağzını yaka yaka yudumlayışı, onun da elini ayağını dolaştırıyordu. İşte, açık pembe rujunu dudağına sürerken taşırdı. Ders notlarını çantasına doldururken hepsi de yerlere saçıldı. Sinirlendi. Son aylar sık sık sinirli oluyor. Ülkede hava çok gergin. Üniversite de daha gergin. Senin ilk saatte dersin yok ki. Neden acele ediyorsun Ömer? Bak benim de elimi ayağıma dolaştırdın. Seni ben götüreceğim demişti Ömer. İskimiye yüz tutmuş bir evliliği savunmaya hazır, tatlı tatlı gülümsemişti. Neden o? 42'sinde de hala hoş, üstelik hala çok dinamik bir kadınla birlikte karda yürümek iyi olur diye düşündüm. Demek bugün doğum günüm. Unutmamış. Ömer'in elini tutmuştu, o eli yanağına koymuştu. Hayır, kendisini hiç de bezgin, sinirli duymuyor. O baskılarda öyle sürüp gidecek değil ya. Gömleğini değiştirmemişsin. Akşam değiştireceğim. Yemeğe çıkalım. Çoktandır dışarıda bir yerde yemedik. Mum ışıkları da olacak mı? Olsun mu? Olabilirdi. Kimi göz altında, kimisi tutuklanmış dostlarını, işkenceleri, asılacakları, asılmışları. Engin'i de her an düşünmüyorlardı nasıl olsa. Hayat çoğunca hiçbir şey olmamış, olmuyormuş gibi akıp gidiyordu. Hele Ömer için. Daha dün gece tartışmışlar, kendisini günlük hayata tepkisel bir başkaldırıya, hatta tek kanallı günlük siyasi indirgemekle suçlamıştı. O da onu her zamanki gibi fazla serin kanlı olmakla. Bu tutumuyla vurdum duymazlık, hatta boyun eğiş arasında ne fark vardı sanki. Darbe oldu, uzun, boğucu bir yaz geçti. Şimdi de kar yağıyor. Ömer için zaman sanki durmadan değişerek akıyordu. Kendisi içinse mevsimler bile değişmiyor. O günler önlerindeki bahar Ömer'in de tutuklanacağı akıllarında bile yoktu. Akıllarında olan, Engin'e istediği kitapları verdiler mi acaba? Ayşe'ni neden aramıyoruz Ömer? Ama bunu yalnız kendisine sorardı, dışa değil. Çocukcağızı içeri almışlar. Nedeni babası İlhan'la annesi Müjgan olacak değil ya. Nedeni aralarında bir yere ilişmeye çalıştığı arkadaşları, büyük ölçüde de ben ve Ömer değil miyiz? Ayşencik darbe öncesi solun göz bebeği Ömer abisiyle ne kadar övünürdü. Arkadaşları onu da aralarına alsınlar diye bine bin katarak. Aman abim İlhan delintili hiçbir şey yanıma yaklaşmasın. Şimdi Ayşen'le tel örgüler arasından görüşebilmek için bile babasına selam çakmak gerekecek. O da bunun tadını çıkaracak. Ne o halası? Vicdan azabı mı çekiyorsun yoksa? Böyle bir şey işitmekten, İlhan Deleli'nin içten pazarlıklı yüzünü görmektense Ayşe'ni aramayız olur biter. O kadar değil. İlhan'ın yangın baba yüreğini de unutmak istiyordu. Gerekli olanı yapmıyor, yararsız bir üzüntüyü yaşıyorsun demişti Ömer'di. Hayatın her adımında hala daha Profesör Ömer'in öğrencisi olmak canını sıkmaya başlamıştı. Asıl olan fakültede bu dönemin adamlarıyla takışmak değil, Asıl olan orada kalıp bilime hizmeti sürdürebilmekmiş. Daha apartman kapısından çıkmadan karşıda oturan kaynakçının triporteriyle yeri göğü inleterek geçtiğini işitti. Kapı camları zıngırdadı. Oradaki çöp torbasını delik deşik etmiş. Bir yığın pisliği kapı önüne saçmış, kedilerin bile tüyleri diklendi. Kaynakçı bu sabah geç kalmış. Asıl olan bilime hizmeti sürdürebilmek. Çok iyi sürdürdün. Beni de öğrencilerinin yerine koyup duruyordun. Ama senin de yanlış hesap yaptığın çok şey var. Herhalde o sabah dekan Profesör Doktor İhsan Türküz'ü önüne senato karar kağıdını uzattığı zaman öfkeden fazla gizli bir sevinç duyması bundandı. İşte Ömer'in verdiği ders bütün o asıl olanlar hiçbir işe yaramadı. İşte o da yanılabiliyor. Kapıyı kızarmış ekmek kokuları üstünü örtüp çıkmışlar. Karda el ele yürümüşlerdi oysa. Daha sonra bindikleri dolmuşun silecekleri yoğun yağan karı süpürmeye yetişemiyordu. Gözlerinin önünden başkentin başka bir karlı günü çabucak gelip geçti. Ama o zaman yanında oturan Ömer değildi, Engin'di. Beni neden yeni araştırma ekibine almadınız hocam? Sesi suçlayıcı. Silecekler dolmuşun ön camına düşen karı süpürmeye yetmiyordu yine. Öğrencisinin hiç beklemediği bir zamanda sorduğu soru üstüne tarafsızlık ilkesini bozmak istemediğini düşünüyordu galiba. Ona hem dersleri aksatmamak hem de geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olan bir öğrencisin. Böyle bir araştırmaya yeterli vaktin bulunmadığını sanıyordum demişti. Dolmuş'un önünden geçtiği fakültenin konferans salonunda bütün ışıklar yanıyordu. Orası orada Ömer'le el ele dinlenen konserler, gençlik yılları. Bu karlı havada Ömer'in uçağı Erzurum'a inebildi mi acaba? Aklından bu geçmişti. O zaman akşamüstüydü, şimdi sabah. Şimdi yanında oturan Ömer ve bu kez de Engin'i düşünüyordu. Acaba onu işkence ettiler mi? Ediyorlar mı? Sulu sepken bir kar altında darı kaygan sokağa iniyor. Bu kente taşındığından bu yana dördüncü ev, dördüncü mahalle. Herkesin de komşuların birbirlerine daha saygılı davrandıkları bir yere yerleştiğini sanırken daha curcunalı karmaşık semtlere düşüyor. İşte emlak alım satımcısı, bir aracın bir egzoz borusu, şu susturucu dedikleri şeyinin de olması gerektiğine inanmamış Avrupa Kemal. Küçük pikabının kapıları, pencereleri de şangırdayarak koyu bir duman içinde, iki yana gösterişli çamurlar sıçrata sıçrata sokağa geçiyor. Bu tanıdık sese karısı ve çocuğu dışarı fırlıyorlar. Kadın elini beline koymuş. Akşam şerifler hayırlı olsun, hayırsız adam diye haykırıyor. Adam olan adam, evine akşamları gelir, sabahları gider. Pencerelerden birinden uzanan komşusuna da, bizimki Efe, tam tersini yapıyor kardeş, diyor kahkahaya hiç benzemez bir kahkaha ile. Çocuklar ağlaşıyorlar. Avrupa Kemal resmi geçidini tamamlarken kendisi kaldırımı bulunmayan sokakta, çamurlardan korunmak için hangi duvara yapışacağını bilemiyor. Bir çöp varilinin dibine sığınıyor. Kediler onun da tepesinde bir yığın oluşturmuşlar. Susturucusuz pikap park yeri aranarak üç yapının önünde tam bir eşek arısı gibi vızıldayarak dönüp duruyor. O sırada kristal avizeli evlere gaz dağıtan tüp gaz pikabının önünü kesiyor. Botlar şimdiden su almaya başladı bile. Ya ince pembesi ipek çoraplara sıçrayan balgamlı çamur benekçikleri? Aldırma, sonra hep birden temizlenir. Köşeyi dönüyor. Hoparlörlü patates soğan satıcısının kamyonuyla burun buruna geliyor. Kamyondan ayrıca can hıraş bir şarkı da tepedeki Ermeni Ortodoks Kilisesi'nin kulesine dek ulaşıyor. Yapılardan birinden bir yeni yetime. Zor döversin diye kendini öyle frensiz atıyor ki dışarı, önü sıra giden tilki kürklü, Rus kalpaklı ve sipsivri ökçeli yapay deri çizmeleri olan genç kıza çarpıp yere düşürüyor. Kürkler arasından fışkıran ses, hayvan, ağıl kapısından mı çıkıyorsun? İçinde bir sevinç, Rus kalpaklının yerinde ben olabilirdim. Tutup ona yardım etmek istiyor, kız itiyor, eşekler. Halk ihtilali bu, halk ihtilali, anlayışlı ol. Her şey çarçabuk düze çıkacak değildi ya. Halk işgallerinde önce banyo küvetlerinde koyunlar kesilir. Ortancalar arasında inekler dolanır. Çocuklar parke taşlarını yolup mermer merdivenleri kırarlar. Dişini tırnağına takmış halk ancak bu kadar bir ihtilal yapabildi işte. Can havliyle itiş kakış. Sanki ilkeli düzenli halk devrimlerinde hiç halktan altta kalan olmaz mı? Arkada kalan tilkili kız yeni yetmeyi bırakmış, durmadan memleketi, memleketin insanlarına lanetler savuruyor. Ana yola çıkarken kendi önünü de Çöpçü Ali'nin çalı süpürgesi kesiyor. Allah ömürler versin Aysel Hanım. Allah tuttuğunu bin bereket etsin. O çalı süpürgesinin önündeki bulamaçlarda neyi süpürebileceği belli değil. Ali'ye geçiş harcını ödüyor. Ömer sık sık, halkınla aynı kültürü paylaşmaya hazır mısın diye sorardı. İyi, hevesli bir öğrenci gibi elbette hazırım dediği günleri düşünüyordu da. Gençlik yılları, dinlenen orkestra konserleri. Bakkalın meşrubat kamyonu bütün kaldırımı kaplamış. Geçebilirsen geç. Sonuçta Engin'in hangi tutuk evinde bulunduğunu öğrenebilen de kendisi değil Ömer olmuştu. Serin kanlılığı somut sonuçlar almakta pekala yararlıydı işte. Kendini korumaya yetmese bile Engin'in yerini bulabilmişti. Hiç telaşsız, hiçbir şey olmamış gibi. Kimsenin yüzüne karşı haksızlık bu diye haykırmıyor. Ama nihayet o da bağıracaktı. Mumların ışığında yemek yemeye hazırlanırlarken haksızlık bu diye homurdanacak. Süngünün ucu en yakınına, kendine deyince, hiç değilse o gece Ömer'e karşı suçlayıcı, iğneleyici olmak istememiştim. Sürekli baş kaldırı halim, kurcalayıcılığım onu bezdiriyordu. Ama dekanın karşısındayken hiç de denetlemedi kendini. Son kerte kurcalayıcı, sorgulayıcıydı. Kaldırımın dibi batak. Batağa saplanmamaya, ayak bileğini zorlamamaya özen göstererek duman rengi kabanının içinde kuyruksuz karga benzeri karşı kaldırıma sıçrıyor. Kocaman renk cümbüşü atkı karganın boynunda, omuzlarında dalgalanıyor. Orada durup bir taksi bakınıyor. Yoldan hızla geçen bir özel oto, kirli suları kaldırımdakilerin üstüne fışkırtıyor. O durumda dekanın yakasını hala koyvermemesi şaşırtıcı. Benim öğrencilik yıllarımda o gencecik bir asistandı. İhsan Türköz'ün hiçbir zaman güven duymadım. Belli bir nedeni var mıydı bilmiyorum. Yüzünde her zaman pazarlıkçı bir gülüş olurdu. Acaba bu akşam nasıl bir yüzü, nasıl bir gülüş olacak? Hava pis, içim üşüyor. Oysa işte en kalın şeyim üstümde. Başka ne giyebilirdim ki? Buradan taksi maksi geçmeyecek. Geçenlerde durmuyor. Delik deşik kaldırımda yürüyor. Ömer'le fakülte kapısında ayrılmışlardı. Her zamanki gibi. Birbirlerinin yanaklarını öperek. Ömer, üşümüşsün demişti. Usulca hohlamıştı yanağını. İçinde hoş bir ılıklık, merdivenleri genç kız çevikliğiyle koşa koşa çıkışı. Atkılarıyla, yün bereleriyle yanından geçip giden çocuklara şen günaydınlar savuruyordu. Bir bölüğü az sonra karşımda olacak. Ne güzel, derslerime istekle giriyorlar. Cemal gibi birkaç namus ve vatan komiserimiz de yok değil ya. Geçen yıla dek Cemallerin varlığı bu kadar açık değildi. Geride kalanlar derslere gerçekten ilgi duyuyorlar. Özellikle bu ilk derste konu kendi hayatları. Ülkede gençliğin durumunu, sorunlarını irdeliyorlardı. Konuya yepyeni boyutlarda yeniden dönmek gerekmişti. 68 gençliği. Onların hızla dalga dalga yükselişi ve bayrak direğinin kırılışı. Kimdiler? Jön Türklerden ya da Cumhuriyet'in eski gencinden farkları neydi? Odasında saçlarını taramış, rujunu tazelemiş, evde dağılan notlarını sıraya diziyordu. Dekan sizi görmek istiyor hocam. Eski öğrencisi, şimdiki asistanı Alev, çekinik çekinik içeri girmiş, hep o bir hata yapmaktan korkan sesiyle böyle demişti. Her zamankinden de kararsız görünüyor. Alev böyledir. Hiçbir bilgiyi tam anlamıyla kavrayamadığını inanır. Yarım bilgiden, vebadan korkar gibi korkar. Öğrenciliğin üstüne fazla gittim galiba. Bir kez sınıfta arkadaşlarının önünde alaylı alaylı. Ah Alev, toplum deyince hep en yakınına bakıyorsun. Biraz daha üstelesem mahallenizin arkasındaki gece kondulardan öteye gidemiyorsun demiştim. Sapsarı kesilmişti. Şimdi de uzağa, daha uzağa gidebilmek için çabalayıp duruyor. İnce eleyip sık dokuyan fazla kimse de yok ki. Alev'e gülümsemiş, dekanı sonra görebileceğini söylemişti. Hemen gitmeliymişsiniz hocam. Şimdi ders saati. Dersi aksatmak istemiyorum. Çocuklar bu kışta kıyamette, kör karanlıkta yollara düştüler. Alev önüne bakıyordu. Yanılmış olmayı isterdim. Ancak sanıyorum ki zaten size artık derse girmeyeceğiniz söylenecek. Evet. Evet Alev böyledir. Üstüne yapışıp kalmış bir kötümserlik var onun. Yine de merak etmişti tabii. En azından Alev'in haklı olup olmadığını. Sen çocukların başına git bari. Ben şimdi gelirim. Arkasından seslendi. Al şu notları da bakın bakalım. Makro analizler mikro düzeyde ne kadar geçerli çıkıyor. Ben hemen gelirim. Çarşıya sapan köşe başında muhtara rastlıyor. Adam her zaman suratı asık, kendisini görmezlenerek geçip giderdi. Bu sabah usulca kıyıya çekiliyor nedense. Sesinde çıkarabildiği oranda saygılı bir tınlayış. Günaydın hocam, diyor. Bu ne değişiklik? Daha bu yaz pasaport için konut belgesi almaya gittiğinde bu nüfus kağıdı sizin değil diye tutturmuştu. Fotoğraf size hiç benzemiyor. Nasıl benzesin? İlkokulda yapıştırılmış bir fotoğraf. Şimdiki bana nasıl benzesin muhtar bey? Sanki bu kağıt için kendisini günlerce uğraştıran, git gel yaptıran muhtar bu muhtar değil. Günaydın hocam. Tuhaf, hiçbir benzerliği olmadığı halde muhtarın yüzünü yıllar öncesinin dekan yüzüne benzetiyor. Çar çabuk günaydın efendim deyip sıyrılıyor yanında. Dekanın yanına girerken bu tumturaklı adam yine uzun bir söyleve. Biz gençliğimizde laflarına başlamasa bari diyordu içinden. Şimdi apaçık anımsıyor. Bütün o sabahı, bütün o konuşmayı. Bu da ne diye korna çalıp duruyor. Önündeki yürüyebilse yürür. Görmüyor musun? Yol tıkalı. İlerlemeyen bir trafikte taksiye binsen ne olacak? Dekan koltuğundan şöyle usulca bir kımıldamış, hemen de geri oturmuş, önündeki sümenden bir kağıt alıp parmaklarının arasında sıkı sıkı tutarak masanın yanındaki vinileks kaplı koltuğu göstermişti. Oturun bir dakika. Oturmayayım, derse gireceğim. Oturun, oturun. Vaktiniz var. Vakit varmış. Oysa aynı dekan darbenin ertesi günü fakülteye kışla düzeni getirmiş, öğretim üyeleri için sekreterinin önüne bir de devam imza defteri açmamış mıydı? Sekreteri Cemal öğrencilikten de, bilimden de caymış. Sosyal bilimler bölümüne memur olmaktan pek hoşnut görünüyordu. Artık takım giysi, kara gözlük. Zaten az önce de kapının yanındaki iskemleden kalkıp kasıla kasıla "Ben geliyordum." Alevi görünce gibilerden bir şey mırıldandı. Şimdi daha da baskınlaşmış dört köşeliği onun. Alt dudağının sol yanağını aşağıya çeken o sinsi gülümseyiş. Girin, dekan bey sizi bekliyorlar. Girmiş ve şimdi dekanın uzattığı kağıdı okuyor. Bilmem kaç tarih, bilmem kaç sayılı kurul kararı. Uzun, anlamsız bir yığın laf kalabalığı arasında anlaşılabilir tek tümce. Muvacehesinde yapılan kovuşturma. Sosyal Bilimler Bölümü öğretim üyesi doçent Aysel Üzel'in öğrencileriyle kurduğu özel münasebetler, onlar arasında eşitlik ve bitaraflık prensibine riayet etmediği sabit görülüp, aynı serbestliği dahilinde milli örf ve adetlerimiz uyuşmayacak ve vatanın bütünlüğünü sarsacak fikirler aşıladığı da tespit olunduğundan, ders verme yetkisinin geri alınmasına kurul kararıyla, "Şunu imzalamanızı rica etsem, imzalamayacağım, hayır." Yok, öfkeli değildi. Hiç hem de. Hayır derken bile sesinin öylesi tok, serin çıkışına kendi de şaşırmıştı. Oysa hayır önemli bir söz. Bu kadar sıradan bir hayır, öyle bir ana, öyle bir duruma hiç de denk düşmüyor. Ömer'den kendisine sandığından da fazla bir şeyler geçmiş olmalı. Hatta gülümsüyor. İmzalamayacağım, evet. Bu sorun Mart öncesi dönüme gelmişti. Ama o zaman hiç değilse böyle çoğul değildi öğrencileriyle gibi. O zaman tek bir öğrenci söz konusuydu. Bu benim özel hayatım. Özel hayatımı derslerime yansıttığım iddiası ise tümden yalan ve geçersiz. Kimisine ödev veriyor, kimisine vermiyorsunuz. Öğrencilerin sosyal durumlarının göz ardı edilmemesi gerektiğine inanırım, bu bir. İkincisi, tarafsızlık ilkesini bozduğum iddiasının yersizliği konusunda daha önce kurula başvurmuştum. Haklılığım kabul gördü, iddia geri alındı. Dosyama baksaydınız görürdünüz. Yeni kurul demek istiyorum, dosyamı inceleyebilirdi. Çünkü şimdi çok daha sıkı tutulmakta olan dosyalarımız, fişler falan var, yok mu? Hem ikide bir öne sürülen şeyin haksızlığı ortaya çıkmasaydı, o zamandan bugüne öğretim üyeliğim nasıl sürebilirdi? Kendisi ne kadar soğukkanlı ise dekan o oranda sinirleniyor, gerginleşiyordu. Yine itiraz edebilirsiniz tabii. Ama bu kez bir sonuç alabileceğinizi sanmıyorum. Kanıtları ve tanıklarınızı bilmek istiyorum. Normal zamanda yaşamıyoruz. Ayrıca tanık bildirmek usulden değildir. Ama mesnetsiz atan muhbirler geçerli. Rica ederim. Dersime gireceğim. Dekan bu kez ayağa kalkmıştı. Bizi zor kullanmak durumunda bırakırsınız. Doğru bir şey olmaz. Bir bilim çatısı altında. Bilim çatısı altındaymış. Bilim çatısı altında silahlı erler, dipçikler, coplar. Hoş, artık dekanı dinlemiyordu bile. Hatta kapının yanında kulağı kirişte bekleyen Cemal'i de görmüyordu artık. Anlayış, anlayış. Onun çirkin dokundurmaları, kim bilir hangi doyumsuzlukların sonucu. Çocukları anlamalıyız. Ama artık onun oradaki varlığını görmüyor. Peki neyi gördüm? Her zaman ana giriş kapısında, koridorlarda nöbet tutan erlerin tüfekleriyle dershanenin önünde bir duvar oluşturduklarını. Başta alev, kapının iç yanına birikmiş öğrencilerimin çatılı silahlar arasındaki yüzlerini, öfke, çaresizlik karışımı bakışlarını. Dekan haklı. Bu kez senatoya başvurması, dava açması, bütün o dilekçeler, bütün o tanık aramalar, hepsi boş. Şimdi bir üst geçidi tırmanıyor. O kadar çamur, bu kadar yukarılara nasıl birikiyor? Bu demir köprüler özellikle yaşlılar ve hastalar için bir işkence. Ama bankaya ulaşmak için bu geçidi de aşmak gerekiyor. Basamaktaki demir çıkıntıya dikkat. Kendini ansızın üst geçit merdivenleri altında kafası gözü yarılmış buldu. Bir yerlere yetişmeye çalışan vatandaşlar üstüne basıp geçtiler, basıp geçtiler. Nice düşüp kalkışla sürüp gitmiş bir hayat da böylece son buldu. Yeniz, yaşamaktan hiç kaçmadınız siz. Aysel bir gözünü aralar. Öyle. Ama o dağa tırmanmak bu dağı aşmaktan kolaydı. Hava güzeldi, güneş batmıyordu. Öğretim üyeliğime son verildiğinde ise henüz 41. yaş günümü kutluyorduk. 42'me basıyordum. Bilimle uğraşmak, bilimle uğraşmaktır. Hele laboratuvarınız toplum ve insanlarsa. Piyano çalmasını unutmaktan korkan piyanistler gibi gece gündüz durdurak bilmeksizin, cinsel hayatını bile yok sayarak, küçük duygu kırıntılarıyla yetinerek, araştırmalar, incelemeler. 2 yıl sonra öğrencilerinin arasına yeniden dönebildiğinde araştırmaları yankı yapmış bir bilim kadını, hem de gözlük takmış. Ömer, seninle övünüyorum Profesör Hanım. Aysel, geceleri geç saatlere kadar ben çalışırken pek de hoşnut değildin, itiraf et. Ömer, utangaç bir delikanlı gibi gülümser. Sevişmemiz de gerekiyor. Son demler. Ondan böyle ta hayatın içinden herhangi bir vatandaş sözü işitmek. Her şey hızla değişiyor. Kullandığımız dil de değişiyor. Yaygın kültüre uygun olmaya başlıyor. Eski dekan da artık ortalarda değil. Sekreter değişmiş. Cemal'in yerine delişmen bir kadın oturtmuşlar. Tülin Hanım. Tülin Hanım eskiden evraktaymış. Bir akşamüstü odama telefon etmişti. Vaktimi almazsa biraz görüşebilir miymişiz? Üst geçidin merdivenlerini kazasız belasız inmiş, saçaklardan insanların üstüne şap şap damlayan sular altında bankaya doğru yürüyor. Az kaldı. Bir blok daha, tamam. Az önce merdivenlerden yuvarlandığımı, cesedimin üstüne basılıp geçildiğini de nereden çıkardım? Kötümser olmaya başladım. Durmadan homurdanan, çöplerden, çukurlardan, çamur sıçratan arabalardan yakınıp duran bir yaşlı, çok değil, yakın zamana dek bu aynı yollarda, uzun yürüyüşlerimde aklımda hep yeni araştırmam olurdu. Şimdi şu kaldırıma bak, şu trafiğe bak, şu vatandaşa bak. İşte yine kazmışlar yolu, daha dün örtmüşlerdi. Bu eski parke taşlardan da ne istiyorlar? Aman yarabbi, çizmelerin fiyatlarına bak. Allah kahretsin. Semtte bir tek kitapçı vardı, o da kasetçi olmuş.